Ayrım 19, sayfa 140. Kadri, şüpheci bir edayla bir yudum aldı yeni kahveden. Kamil'e de bir yudum tattı. Hiç fark hissedemiyorum dedi Kamil. Gerçekten ikisinin de tadı aynı. Kadri de evet anlamında başını salladı. Aa diye homurdandı Rodrigo. Çünkü ikiniz de kahve tiryakisisiniz. Duyarlılığınız körelmiş. Farkı anlayamıyorsunuz. Ama tiryaki olmayan biri bunun bir mucize olduğunu hemen anlar. Ayrıca asıl önemlisi tadı değil, etkisi zaten. Amber, gel kızım, sen de dene şu kahveyi. Kahve sevmem ben. Kendini feda edecek bir prensese ihtiyacımız var dedi Rodrigo, hınzırca gülerek. Küçük bir deney sadece. Hayatımız senin vereceğin hükme bağlı tatlım. Senin ellerindeyiz. Ne yapmamı istiyorsun diye surat astı Amber. Şu kahveyi bir tat ve bize söyle. Kafanın içinde arı vızıltısı gibi bir his duyuyor musun? Ya da kalbin daha hızlı çarpıyor mu? Amber zoraki bir yudum aldı. Yüzünü ekşitti ve vızıltı filan duymadığını, kahvenin iğrenç bir tadı olduğunu söyledi. Lağım suyu gibi dedi. Hiç lağım suyu içtin mi dedi Rodrigo. Biraz bekle, etkisini göstermesi biraz zaman alır. Hadi bir yudum daha iç. İçmek istemiyorum dedim ya. Haydi tontonum dedi Rodrigo. Bir yudumcuk daha al. Sana Esther Williams'ın milyon dolarlık deniz kızı filmi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını vereceğim. O zaman içine biraz şeker koy diye pazarlık etti Amber. Rodrigo bir küp şeker koydu. Dört tane daha istiyorum dedi Amber. Amber'e kafasını koparmak üzereymiş gibi bakan Rodrigo kahveye beş küp şeker koydu. Karıştırıp verdi. Hadi dene dedi. Amber bir yudum aldı, gözlerini yumdu ve kendini hiç farklı hissetmediğini söyledi. Sonra oturma odasındaki annesinin yanına oturdu. Kamil'e çocuk bayramında bir örnek giyinmek üzere kendisi ve Amber için Burada dergisinin patronundan bir yazlık elbise biçiyordu. Kızıyla aynı giyinmekten hoşlanırdı. Amber tekrar kağıttan saraylarına ve kağıttan insanlarına döndü. Gördün mü? Kuzu gibi oturuyor. Hiçbir tesiri olmadı. Eğer bu çekirdeklerin içinde kafein olsaydı, kızın sinirli sinirli sağa sola koşturuyor olurdu şimdi. Bak Kadir'cim, sana söylemek istediğim şu. Bu kahve çekirdeklerini burada, Türkiye'de üretebilir ve dünya pazarını ele geçirebilirsin diye devam etti Rodrigo. Çekirdekleri okşadı. Bunun gibisi dünyanın hiçbir yerinde yok. Anlıyor musun? Hiçbir yerinde. Bunun ne anlama geldiğini fark edebiliyor musun? Kadri başını iki yana salladı. Yo, hayır Rodrigo. Yüzyıllar önce Yemen'den geldiğinden beri burada kahve üretmek için defalarca girişimde bulunuldu ama kimse başaramadı. Kahve sıcak ve kuru iklimlerde ve yengeç dönencesiyle oğlak dönencesinin arasında kalan bölgelerin serin dağlık yörelerinde yetiştirilebilir ancak. Buralarda kahve üretmenin hiç mümkünü yoktur. Türkiye kahve için yeterince yüksek ve yeterince sıcak değil. Hayır efendim. İşte bunda yanılıyorsun dedi Rodrigo. Normal kahveyle karıştırıyorsun. Biz çok daha özel ve kaprisli bir şeyden bahsediyoruz. Kafeinsiz kahve çekirdeklerinden söz ediyoruz. Bunların farklı bir iklime, toprağa, yüksekliğe ve nem oranına ihtiyacı var. Ailem bunları Campo Santo'da yetiştirmeye çalıştı ama sonuç alamadı. Zavallı bitkiler kavruldular, kansız ve aç kaldılar. Bu çekirdeklerin fazla suya ihtiyacı var. Bol bol suya. Bunlar tutarlı iklimlerden hoşlanmıyor, tembelleşiyorlar. Astropikal bir iklime ihtiyacı var bu kahvenin. Akdeniz sahillerindeki gibi. Ben de bu yüzden buradayım. Ne sanıyorsun? Kendi ülkemde, kendi insanlarımda sermaye bulmayı bildiğim bir yerde, midelerinin zevkini anladığım, dilini konuştuğum insanlarla üretmek istemez miydin bunu? Denemedin mi zannediyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bana? Ah dostum, çünkü ikimiz de hayatlarımızda benzer bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Adım kadar eminim ki kaderimiz bizi kaynaklarımızı birleştirmeye ve büyük bir mucize yaratmaya çağırıyor. Neden diye sorma. Biliyorum işte. Hayatımın geri kalanını bir kanarya gibi şakıyarak geçireceğimi zannetmiyorsun herhalde. Ayrıca biliyorum ki dayın öleli fazla olmadı. Ve şimdi sen aile reisi olarak aileni geçindirmek için büyük bir sorumluluk altına girmişsin. Her şey senin omuzlarına yüklenmiş. Ailenin bütün bireyleri, saygınlıklarını ve varlıklarını tekrar kazanmak için senin eline bakıyor. Bütün bunları biliyorsan dayımın servetinin bir mum gibi eridiğini de biliyorsundur, dedi Kadri acı bir tebessümle. Biliyorum, biliyorum. Ama birkaç kahve çekirdeği ekecek kadar bir mirasınız vardır herhalde. Anlıyor musun? Tabii ailedeki kadınları ikna edebilirsen. O gece Rodrigo ile Kadri, havası gittikçe ısınan ve sigara dumanıyla ağırlaşan odada geç saatlere kadar oturup kafeinli kafeinsiz kahve çekirdekleri ve soyut rakamlar üzerine kafa patlattılar. İçtiği kahveden sinirleri gerilen Amber, karton sarayları kestikçe kesti. İçlerini kağıt bebeklerle doldurdukça doldurdu. Uykudan gözleri kapanan Kamil'e sonunda Amber'i kucaklayıp yatağına götürdü. Üzerini örttü, öptü. Bundan sonra ilk hangisi oldu tam emin değilim. Papatya'nın olayı mı yoksa aldatılma mı? Büyük olasılıkla ikisi arka arkaya. Düşünebiliyor musunuz? Bütün aile birden geçmişi karanlık bir Latin şarkıcısına nasıl güvenebildi? Ama güvendiler işte. Güvenmek insanların vazgeçemediği bir ihtiyaçtır. Ama hayatta daha tuhaf şeyler de olur. Evet, o akşam Rodrigo tatlı tatlı kandırdı Kadri'yi. Karşılığında Kadri de beni ipotek ettirmeye ve Akdeniz bölgesinde, Toros dağlarının eteklerinde, Antalya ile Alanya arasında bir yerde narenciye bahçeleri satın almaya bütün aileyi ikna etti. Kafeinsiz kahve üretmek için. Bütün aile canı gönülden, hatta tatlı hayaller kurarak razı geldi bu projeye. Tarık hariç. Sahte kahve çekirdekleri ekeceğime paramı zeytinyağına yatırırım, dedi. Kahve işini İpekçi ailesi dışında hiç kimsenin bilmemesi kararı alındı. Zaten aile ipek ticaretinden bilirdi işlerin gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini. Çocuklara bile dillerini tutmaları için gözdağı verildi. Birilerinin casusluk edip kafeinsiz çekirdekleri çalmasını ve rekabet yaratmasını önlemek için bu işi bir devlet sırrı gibi saklamak zorundayız, diye vurguladı Rodrigo. Bunu sıradan bir narenciye üretimi gibi göstermemiz şart. Bahçeleri muz ve narenciye ağaçlarıyla kamufle edeceğiz, dedi. Yine de nasılsa olay aile dışına sızıverdi. Dostları Kadri'yi uyardılar. Akdeniz bölgesinde kahve yetiştirmeye kalkmanın çılgınlık olduğunu söylediler ama Kadri kimseleri dinlemedi. Artık o da Rodrigo kadar kaptırmıştı kendini bu rüyaya. Zaten maymun iştahlı olan tabiatı, aklı selimi ve mantığı reddediyordu. İki adam sık sık Akdeniz sahilindeki araziye gidiyor, Toros dağlarının yamaçlarındaki narenciye bahçelerinde çekilmiş fotoğraflar gönderiyorlardı. Genellikle Rodrigo güneyde işin başında kalıyor, Kadri ise iyimser raporlar getirerek bir süreliğine Ankara'ya dönüyordu. Kahve çekirdekleri sağlıklı bir biçimde büyüyor ve iyi bir ürün bekleniyordu güya. Ürün toplanır toplanmaz piyasaya sürülecekti. Tabii kahvenin ne kadar sürede olgunlaşıp hasat edilmeye hazır olacağı konusunda Kadri'nin hiçbir fikri yoktu. Ailenin diğer üyelerine bir rahatlık, ferahlama duygusu gelmişti bu arada. Büyükler kadar küçükler de geçmişte kalan hayatlarına yeniden kavuşabilecekleri umuduna kapılmışlardı. Ta ki Tarık beklenmediği bir akşam aniden iş seyahatinden dönünceye kadar. Papatya evde değildi o gece. Tarık herkesin kapısını çalıp Papatya'yı aradı ama kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Papatya'yı bilirsin diye sakinleştirmeye çalıştı Ayda adamı. Bazen arkadaşlarıyla şarkı söylemeye gidiyor. Kendilerini kaptırıyor ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorlar. Ne olacak? Bir zararı yok ki bunun. Saat gece yarısını geçti, diye karşı çıktı Tarık. Bunlar ne biçim arkadaş? Şarkıcı mı, dansöz mü, ayak takımı mı? Kamile ile Kadri başlarını salladılar ve böyle durumlarda yaratılan telaşı önlemeye çalıştılar. Polise gideceğim, diye söylendi Tarık. Yok, ben onu bulurum, diye araya girdi Kadri. Merak etme, karını bulacağım. Aile adımız ne olursa olsun polis kayıtlarına geçmemeli. Evimizin duvarları arasında olup bitenler başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Kendi aramızda kenetlenmeliyiz. Ben gidip onu bulurum. Sen git uyu. Hiç merak etme. Kadri o gece trene atlayıp gitti. Bir bahçenin bütün bitkilerini mahvetmek için bir tek ayrık otu çıkması yeter diye söylendi Sibel hırsla. Ertesi gün kadınlar Mavi Melek Pastanesi'nde çaylarını karıştırırken. O orospu çocuğunu aileye sokan Kadri ağabeydi. Hepimizi tatlı sözlerle kandırıp her şeyimizi satmaya ve o sersem kafeinsiz kahve bahçelerini almaya ikna etti. Ben o zaman söylemiştim size. İşte sonunda ne olduğunu görüyorsunuz. Yok yok. Şimdi doğruya doğru eğriye eğri. Rodrigo Kadri'nin poposunu yalamaya başlamadan çok önce ailedeki herkese kuyruk sallamıştı zaten diyerek kocasını savundu Kamil'e. Hanginiz inkar edebilirsiniz Rodrigo'ya kapıldığınızı? Hepiniz en başından beri bayılıyordunuz o herife. Kadri'yi günah keçisi yerine koymayın şimdi Allah aşkına. Doğru söylüyor. Rodrigo'nun karşı konulmaz bir çekiciliği vardı dedi Ayda nazlı nazlı. İtiraf edelim yani tıpkı Cornel'e benziyordu. Kadınlara nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Müthiş cazibesi vardı, yetenekliydi, çok güzel dans ediyordu. Çok güzel şarkı söylüyordu. Hatırlamıyor musunuz? Nasıl söylüyorlardı birlikte? Haykırırken ismini, ismini. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dedi Kamil'e omuzlarını silkerek. Kabul edin. Bunca kadın arasından neden papatyayı seçtiğini bir türlü anlayamıyorum dedi kancık Sibel. Haşlanmış kestane gibi kocaman kara gözlerini açarak. Şeytan azapta gerek. Karga karga gak dedi, çık duvara bak dedi, çıktım baktım duvara, bu karga ne bu dala. Kadri ertesi akşam döndüğünde bütün kadınlar balkonlarından sarkmış sigara içiyordu. Kadri papatyayı Citroen'den indirip dairesine götürdü. Kurban gibi orada bıraktı. Rodrigo nasıl açıkladı bunu diye sordu Kamil'e. Kadri ile baş başa kaldıklarında. Onu zorla çağırmadığını söyledi. Papatya yetişkin bir kadın. Kendi kendine düşünecek çağda. Kendi kararıyla gitmiş ona. Niye gitmesin ki dedi Kamil'e. Aylarca ortadan kaybolan. Geldiğinde de süslü olanlarla düşüp kalkan bir kocası olan kadın. Alt kattan Tarık'la Papatya'nın iç kabartan feryatları duyuluyordu. Parçalanan, kırılan eşya sesleri, şiddet sesleri, Desdemonia'nın ihanetinden kuşkulanan Otello'nun öfkesi gibi sesler, Papatya'nın acıyla haykıran sesi, yürekleri burkularak apartmandaki herkes duydu bu sözleri. Dövüyor diye inledi Kamil'e. Kadri, gidip zavallıyı kurtarmalısın. Aman Allah'ım. Sakin ol dedi Kadri. Karı kocanın arasına girilmez. Nasıl katlanabiliyorsun? Herif öldürecek Papatya'yı. Birkaç dakika sonra Papatya sürüklenerek dışarı çıktı. Topallayarak koridoru geçti, merdivenleri çıktı. Yüzü mosmor çürümüş, alnından kanlar damlayarak, elbisesi parçalanmış bir halde Kadri ile Kamile'nin kapısını çaldı. Beni dışarı at dedi Kamile. Bu gece sizde kalabilir miyim? Kadri holde volta atıyordu. İstesem bile izin veremem. Doğru olmaz Papatya. Senin kocana dönüp özür dilemen gerek. Her şey zaman içinde normale döner. Bunu nasıl yaparım? Yapamam. Bakar mısın halime? O evde artık yerim yok benim. Bu senin sorunun. Ama siz benim ailemsiniz. Karıyla koca arasına girmek doğru değil. Papatya bir o kapıya, bir bu kapıya gidip kendisini içeri almaları için yalvarıyordu yakınlarına. Onu kapı arkalarından dinliyorlar ama kimse açmıyordu kapısını. Ayda hariç. O kapısını açtı ve kardeşini kucakladı. Ama içeriden general geldi ve Ayda'yı içeri çekti. Karıyla kocanın arasına Allah'tan başka kimsenin girmeye hakkı yoktur. Papatya bir aşağı bir yukarı koşup kapıları yumrukladı. Ciğeri sökülürcesine ağlıyordu. Öte yanda kız kardeşleri de ağlıyor, gözyaşlarını kağıt mendillerle siliyor ama hiçbiri dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Gece boyunca hayat ile kabus arasında tüyleri ürpererek beklediler. Şafak sökerken Papatya'nın sesi duyuldu. Boğulmuş gibi bir yankı gibi. papatya avluda durmuş şarkı söylüyordu. Madam Butterfly'ın ölürken söylediği arayı. Sesi her zamankinden daha yüksek ve tiz çıkıyordu. Bu şarkısıyla ölümsüzlük mertebesine ulaşabilirdi. Ama kapıdan koşarak kaçtı ve parçalanmış elbisesinin içinde bir bataklık yakamozu gibi kayboldu. Bir rüzgar esti ve onu görünmez kıldı. Sonraki günler belirsizlik ve şaşkınlık içinde geçti. Hiçbiri geçen olayları ne düşünmek ne de hatırlamak istiyordu. Ta ki bir gece telgraf gelinceye kadar. Hepsi uyuyordu. Israrla çalınan kapıyı işitip ilk uyanan Kamile oldu. Kısa bir süre sonra herkes doluşup Kamile'nin omzunun üstünden telgrafı okudu. Rodrigo, stop. Çiftliği terk etti, stop. Hesaptaki para çekilmiş, stop. Yönetici. Kadri hemen giyindi ve yola çıktı. Ertesi gün kadınlar yine toplandılar. Mavi Melek Pastanesi'nde. Hiç şüpheniz olmasın. Papatya Rodrigo'ya geri dönmüştür. İkisi paraları cebe indirip birlikte Havana ya da Beyrut gibi sıcak bir yerlere kaçmışlardır diye fikir beyan etti Sibel. Başka nereye gidebilir ki papatya parasız pulsuz? Herkes susuyordu. Generalin polis teşkilatında iyi bağlantıları var diye hatırlattı Ayda. Yani şey yapabiliriz. Ama polisi aşıkların peşine salmak rezilce bir skandal olurdu. Kadri buna asla izin vermez dedi Kamil'e. Şimdi en önemlisi ele güne karşı daha fazla rezil olmamak. Böylece bir kez daha ipekçiler dişlerini sıkarak ve duygularını bastırarak mutsuzluk içinde birbirlerine kenetlendiler. Ama bu her şey paramparça olmadan önceki son kenetlenmeydi. Ürünü tahlil etmesi için Tarım Bakanlığından bir uzman çağrıldığında adam kahve çekirdeklerinin hiçbir özelliği olmadığını açıkladı. Yemen kahvesi olduğunu söyledi Kadri'ye. Ürünün yaşama şansına gelince kışı atlatması bile mümkün değildi. Yaşasa bile olgunlaşıp hasat edilmesi en az 5 yıl alırdı. Yapılacak en doğru iş toprağa yeniden sürüp kahve çekirdeklerinin yerine daha fazla muz ve narenciye ekmekti. Generalin emniyet müdürlüğündeki tanıdıkları Rodrigo'nun bir Latin aşık filan değil, Raşit adında Mısırlı bir sahtekar olduğunu söylediler. Birkaç gün önce gemiyle Kıbrıs'a geçmiş, tek başına yolculuk ediyormuş. O zaman papatya neredeydi? İpekçi apartmanında günlerce kimsenin ağzını bıçak açmadı. O ayın ilk cuma günü kadınların hepsi avluda toplandılar. Bir halka yapıp ulur gibi feryat etmeye başladılar. Dillerini yılanlar gibi uzatıp titreterek ağıt okumaya başladılar. Kadın olmaktan çıktılar, birer siren haline geldiler. Umutsuzca feryat figan ederek kanat çırpan kuşlar gibi. Erkekler ortada yoktu tabii. Kadınların çılgınlaştığı böyle zamanlarda ortadan hep kaybolurlardı. Yaşlı kadınlar kadife koltuklarında oturup tesbih çektiler. Sihirli dualar okuyup üflediler. Çocuklar ise parmaklıklara dayanıp kendilerini göstermeden her şeyi seyrettiler. O gece küçükler Mihriban'ın dairesine yollandı. Büyükler ise Kadri ile Kamile'nin dairesine doluşup birbirlerine bağırdılar saatlerce. Parmaklarını uzata uzata, sallaya sallaya suçlamalarda da bulundular. Hatta birbirlerine tükürdüler bile. Tükürükleri kin dolu zehre dönüştü. Çocuklar ve hizmetçiler kulaklarını duvara dayayıp bir şeyler işitmeye çalıştılar ama duydukları zehirli laf çorbasından başka bir şey değildi. Sabaha karşı hepsi evine döndü. Burada yaşamaya devam ettiler ama o günden sonra her şehirde, her apartmanda olduğu gibi zoraki bir komşuluktan öte bir yakınlıkları kalmadı birbirleriyle. Üst katlarda oturanlar alt kattakileri rahatsız etmek için ayaklarını bilhassa yere vura vura yürümeye, duvarlara vurmaya, eşyaları oradan oraya çekiştirmeye, yalancıktan bir şeyler düşürmeye başladılar. Gece yarısı elektrikli süpürgeyle temizlik yapıldı. Çocukların yüksek sesle radyo çalmasına, hatta evin içinde paten kaymasına bile izin verildi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Esther Williams, ESTHERWILLEIAMS, Campo Santo, RAMPOSANTO. Desdemona. DESDEMONA. Otello. OTHELLO. Madame Butterfly. MADAMEBUTTERFLY.